Ayrım 27.
Çünkü oğlu 1. Ahmet kendisinden sonra tahta çıktığında henüz 14 yaşında olduğu için şairlerden ders alabilmesine veya şehzadeliği sırasında sancakbeyliği yapmasına zaten olanak yoktur. Fakat ilginçtir, çocuk yaşta tahta çıktığı için şehzadeliği sırasında şairlerden özel dersler alma olanağı bulamayan 1. Ahmet bu açığını sultanlığı sırasında hızla kapatmış olsa gerek ki topu topu 28 yaşında ölmesine karşın sultanların şiir yazma geleneğini sürdürerek Ahmet Han ve Bahti mahlaslarıyla bir divan dolduracak kadar şiir yazmıştır, bir divanı vardır yani. Ancak Osmanlı tarihinin çocuk ve deli sultanlar dönemi olan bu lanetli yüzyılda 1. Ahmet'ten başka şiir yazan bir sultan da olmamıştır, ne acıdır ki. 18. yüzyılın başından itibaren yeniden yaşama geçirildiğinde de gene çok ilginçtir, sanki bu kez de Osmanlı İmparatorluğunu eski görkemine kavuşturacak yenilikçiliğin, reformculuğun bir zorunluluğudur bu gelenek ya da bir simgesidir, bir göstergesidir artık. Bütün bir yüzyıl boyunca çok açık bir biçimde reform girişiminde bulunan, örneğin matbaanın kurulmasına izin veren, askerlerin çağdaş yöntemlerle eğitilmesi için dışarıdan Hristiyan uzmanlar getirten, bu yabancı uzmanlara toplar döktüren, askerlik okulları kurduran yenilikçi sultanlar, şairleri yeniden nedimleri arasına alıp sarayda görevlendirirler ve şair olabilmek için çırpınırlarken ilginçtir, bu girişimleri engellemeye çalışanlar da dehşetli şair ve şiir düşmanı kesilmişlerdir sanki. Gerçekten de 3. Osman ve 1. Abdülhamit dışında şiir yazmamış Osmanlı sultanı yoktur 18. yüzyılda. Örneğin 18. yüzyılın ilk sultanı 2. Mustafa sanki bu geleneği yeniden canlandırmış ve kah meftuni kah ikbali mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Hristiyan uzmanları ilk kez saraya alarak raporlar hazırlatan, İbrahim Müteferrika'ya gerekli izni veren Sultan 3. Ahmet, bilindiği gibi şair Nedim'i baş tacı etmiş ve şiirlerinde Necip mahlasını kullanmıştır. Mühendislik okulunun temelini atan 2. Mahmut, Sek Kati, Mühendisane-i Bahriye Hümayun'u kuran 3. Mustafa Cihangir, oğlu 18. yüzyılın son sultanı 3. Selim de ilhami mahlaslarını kullanarak şiirler yazmışlardır. Sarayda nedimler arasına alınarak çoğu üst görevlere getirilmiş divan katibi, hatta Reis-ül-Küttab, divan katiplerinin başı yapılmış bu şairler doğal olarak sultanların yaran toplantılarına, meşveret meclislerine de katılmaktadırlar kuşkusuz. Fatih Kanuni döneminde gördüğümüz kadarıyla yalnız yaran toplantılarına, meşveret meclislerine katılmakla da kalmamışlardır. Hatta divanda, hükümet toplantılarında da söz sahibi olmuşlardır. Örneğin Fatih'in ilk sadrazamlarından Mahmut Paşa, yukarıda da belirtildiği gibi ünlü bir şairdir ve Adni mahlasıyla yazdığı iki divanı vardır. Bir diğer sadrazamı ünlü Fatih Kanunnamesi, Kanunname-i Ali Osman'ı düzenleyip yayınlayan Karamani Mehmet Paşa da şairdir ve şiirlerinde Nişani mahlasını kullanmıştır. Ve bu iki şair Fatih'in 1451'den 1481'e kadar olan 30 yıllık iktidarında toplam 20 yıl sadrazamlık yapmışlardır. Yavuz Sultan Selim'i sadrazamlarından Pir Mehmet Paşa da şairdir ve şiirlerinde Remzi mahlasını kullanmaktadır. Yavuz Sultan Selim'in iktidarının son 2 yılında sadrazam olan Pir Mehmet Paşa, Kanuni döneminde de sadrazamlığını 3 yıl daha sürdürmüştür. Yani Kanuni'nin de sadrazamlarındandır. Ayrıca Kanuni döneminin ünlü denizcilerinden Seydi Ali Reis de Katibi mahlasıyla şiirler yazmış ünlü bir şairdir. Şair sultanlar sarayda görevlendirdikleri şairlerle zaman zaman halvet edip şiir üzerine, şiirin sorunları üzerine de müsahabelerde bulunmuşlardır ola ki. Ancak bu şairlerin yaran toplantılarında, meşveret meclislerinde de salt şiir üzerine konuştuklarını, şiir sorunları üzerine görüşler belirttiklerini ise düşünmek bile söz konusu olmasa gerektir elbette. Kısacası Osmanlı Devleti'nin yazgısında asıl belirleyici rolü şiirin, edebiyatın oynadığı da galiba gerçekten kuşkusuzdur doğrusu. Üstelik şairler ve özellikle de şiir, ilk ivmeyi başlatacak kültürel tabanın oluşturulmasına, önemli katkılarda bulunmakla da kalmayıp imparatorlukla da bütün tarihi boyunca yazgısına yön verecek nitelikte bir yaşamsal nedensellik ilişkisi içinde olmuşlardır gördüğümüz kadarıyla. Kuşkusuz imparatorluk ivmesine ilk hareketi veren bu kültürel birikimin bunca kısa sürede sağlanmasında Süleyman Çelebi'nin büyük bir olasılıkla hobi olarak saraya aldığı şiirin dışında ikinci Murad'ın gerçekten ustaca kurumlaştırdığı başka toplumsal olgular da vardır elbette. Örneğin Enderun okulları da bu oluşumda son derece önemli rol oynamış bir diğer temel etken olsa gerektir. Gerçi bazı tarihçiler bu okulunda Yeniçeri ve Acemi oğlanlar ocağı ile birlikte 1. Murat döneminde kurulmuş olduğunu savlamaktadırlar. Ancak ne var ki gene aynı tarihçilerin söz birliği etmişçesine belirttikleri gibi Enderun okulu da amaçlanan işlevi ve yerine getirebilecek asıl kimliğine 2. Murat döneminde kavuşturulmuş ve kurumlaştırılmıştır. Ayrıca Ülker Akkutay da bu konuda üniversitelerimizde yapılmış galiba tek çalışma olan doktora tezinde kesin bir dille Enderun okulunun 2. Murat döneminde kurulduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur demektedir. Enderun okulu. Üzülerek belirtelim ki bizce Osmanlı tarihinin temel dinamiklerinin kavranabilmesi açısından son derece önemli bir kurum olan Enderun okulu konusunda da bugün yeterli bir bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilmemiz olanaksızdır. Ziya Gökalp'in de medrese içine aldığı Türkleri gayri Türk yaparken, Araplaştırırken, Enderun Derunu'na aldığı gayri Türkleri, Hristiyanları Türkleştirmiştir diyerek tanımladığı bu okullar, salt devşirme Hristiyan çocuklarını Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmek amacıyla mı kurulmuştur gerçekten? Bilindiği gibi 1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı'na asker olarak yetiştirilmek üzere Pencüyek yöntemine göre devlet adına alıkonulan tutsak Hristiyan çocukları, önce ya bir Müslüman ailenin yanına verilerek ya da Gelibolu-Çardak arasında işleyen gemilerde bir akçe yevmiye ile 5-10 yıl çalıştırılarak Türkçe öğrenmeleri ve Müslümanlaşmaları sağlanmaktadır. Sonra da Acemi Oğlanlar Ocağı'na alınıp asker olarak yetiştirilmekte ve Yeniçeri Ocağı'na gönderilmektedirler. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan yetenekli çocuklar da Enderun Okulu'na alınmakta ve orada subay, saray görevlisi, yönetici ve benzerleri olarak yetiştirilmektedirler. Mehmet Zeki Pakal'ın da Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nde Enderun Okulu'nun ilk kez 1. Murat döneminde Edirne'deki sarayda kurulduğunu ve eğitim süresinin 14 yıl olduğunu belirttikten sonra devşirme kanunu yürürlükte olduğu sürece acemi olanlar arasında zeka, istidat, yetenek, kılık kıyafet itibariyle düzgün olanlar öğrenci olarak alınırdı. Devşirme kanunu kaldırıldıktan sonra öğrencilik sadece kölelere kalmıştı. Burada eğitim görenlerin gelecekleri parlak olup devlet görevleri hemen hemen sadece bu okuldan çıkanların tek elinde olduğu için devletin üst görevlilerinden de çocuklarını artık bu okula verenler çoktu demektedir. Görüldüğü gibi gerek Acemi Oğlanlar Ocağı gerekse Enderun okulları Yeniçeri Ocağı'na asker ve subay yetiştirmek amacıyla sarayda devletçe kurulmuş ve sadece tutsak ya da devşirme Hristiyan çocuklarına açık medreseden çok farklı kendine özgü bir yapıda okullardır. Nitekim Ülker Akkutay'da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hazırladığı doktora tezinde N.M. Penzer'in son derece titiz bir program çerçevesinde hareket eden bu kuruluşların eğitim tarihinde tek örnek olduğunu 1965 yılında Londra'da yayımlanmış The Harem adlı kitabında belirttiğini, Manavino'ya göre de bu saray okullarının çağdaş bir gözleminin bu sistemin birinci derecede bir eğitim sistemi olduğunu gösterdiğini yazmaktadır. Gerçekten de bu okullardaki eğitim Ülker Akkutay'ın da belirttiği gibi salt teorik bilgi yüklemeye veya ezbere dayalı klasik bir eğitim olmayıp işbaşı eğitimi diyebileceğimiz çağdaş anlamda bir eğitimdir. Örneğin Müslüman ailelerin yanında acemi olanlar ocağına gelen öğrenciler derhal Yeniçerilerin sorumluluğuna verilmekte ve onlardan savaş hünerlerini öğrenmeleri sağlanmaktadır. İyi birer savaşçı olmaları için kışlada sürekli sporla da uğraşmaktalar, çeşitli sporlar yapmaktadırlar. İlk yıllarda Müslümanlıkla ilgili bilgilerin geliştirilmesi için ilmihal, tevhid, akaid, amel, Kur'an, hadis gibi teorik din derslerinin okutulmasının yanı sıra M. Zeki Pakal'ın yazdığına göre sarayda sultan huzurunda görev yapacaklarından kendilerine oturup kalkma, yeme içme, saygılı davranma, yere tükürmeme, öksürürken mendille ağzı kapatma, kirli giysilerle dolaşmama gibi görgü kuralları da öğretilmektedir. Daha sonra da yeteneklerine göre ayrılmaktalar ve iş yerlerinde çalıştırılarak meslek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Devlet kesim evlerinde kasaplık, devlet peksimet ve fodla, yoksullara dağıtılmak üzere kepekli undan yapılan bir tür ekmek, fırınlarında pişiricilik, hamurkarlık, pastacılık, devlet yoğurthanelerinde, bozahanelerinde, peynirhanelerinde hamallık, devlet inşaatlarında, yol, köprü yapımlarında işçilik, sarayda ahçı yamığı ve baltacılık yapmaktadırlar. Saray ve cami inşaatlarında genellikle acemi olanlar çalıştırılmaktadır. Edirne'de Sultan Selim Camii'nin demir işlerini acemi olanlar yapmıştır. Tabakhaneler, saraya ait tekneler, ambarlar, mandıralar da acemi olanların çalıştırıldıkları yerlerdir. Ülker Akkutay Enderun Mektebi Gazi Üniversitesi Yayını Ankara 1984 S54-57. Nitekim bu niteliklerinden dolayıdır ki Ülker Akkutay da daha doktora tezinin başında bu okulların Türk İslam medeniyetinin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek onlar için tereddütsüz bir eğitim mucizesi demektedir. Ancak hemen şunu da belirtelim ki sarayda görevlendirilen öğrenciler de kesinlikle uşak olarak kullanılmamaktadırlar. Saray hizmeti için gerekli olan köleler ya kaçırılmakta ya köle pazarlarından satın alınmakta ya da ganimet veya armağan olarak saraya gelmektedir. Acemi olanlar ocağındaki bu eğitimden sonra da padişahın huzurunda yapılan elemelerde başarılı olanlar saraydaki Enderun okuluna alınmaktadırlar. Burayı başarıyla bitirenler de subaylığa terfi ederek Yeniçeri Ocağı'na kaydedilmektedirler. M. Zeki Pakalı'nın yaptığı bir alıntıda belirtildiğine göre Hafız Refik Bey de Edebiyat-ı Umumiye mecbuasında Enderun Mektebi'nde eğitimi bitirenlerden savaşçı sıfatıyla 40'ı gönüllü 20'si çuhadar padişahın yanındaki üst düzey görevli olmak üzere 60 neferi de ilk defa Çelebi Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin maiyeti Hümayunlarına kabul buyurduğunu ve böylece Enderunluların savaşlara sultanların yanında katılmaları geleneğini de başlattığını yazmaktadır. Görüldüğü gibi Hafız Refik Bey'in verdiği bu bilgiye göre 1. Murat döneminde Edirne'deki sarayda açılan bu Enderun okulunun daha ilk günden itibaren Müslümanlaştırılmış ve Türkçe öğretilmiş bu Hristiyan çocuklarından çok iyi savaşçılar yetiştirdiği kuşkusuzdur. Ancak bir imparatorluk haline dönme yörüngesine girmiş olmanın sancısıyla demek, Osmanlı Devleti'nin gereksinimi artık yalnız iyi yetiştirilmiş subay değil ki, 2. Murat döneminde gerçekten de bu okuldaki eğitim anlayışında bir devrim yapılmıştır gördüğümüz kadarıyla. Bilindiği gibi ülkedeki halka açık tek eğitim kurumu olan medreselerde sadece Sunni Hanefi inancı doğrultusundaki İslamiyetle ilgili dini bilgiler öğretilmekte, kimi medreselerin programlarına zaman zaman konulmuş biraz hesap, biraz nücum, astrolojiden başka din dışı bilimlerle edebiyat, hele hele şiir kesinlikle okutulmamaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla 1. Murat'ın kurduğu bu yeni okulda da ola ki ulemanın baskısıyla bu gelenek gene bozulmamıştır da 2. Murat'a kadar. Savaşçı olarak yetiştirilen bu yeni Müslümanlaşmış Hristiyan çocuklarına dini bilgilerini geliştirecek derslerden başka din dışı bilimlerle ilgili herhangi bir ders okutulmamıştır. 2. Murat ise gerçekten de sözcüğün tam anlamıyla bir devrim yaparak şiir ve inşa, nesir, musiki, astronomi, geometri, aritmetik, coğrafya, tarih, mantık, felsefe ve benzerleri gibi o çağdaki bütün din dışı bilimlerin okutulmasını da zorunlu kılmıştır bu yeni okulda. İlginçtir gördüğümüz kadarıyla 2. Murat, Enderun Okulu'nun eğitim programını kökten değiştirirken sanki yalnız Osmanlı Sarayı için daha kültürlü subay ve yöneticiler yetiştirmeyi değil yargıyı da medreselerin elinden almayı amaçlamıştır. Çünkü din dışı derslerle birlikte Kur'an, ilmihal, tevhid, akaid, amel gibi derslerin yanı sıra ilmi tefsir, hadis, fıkıh, feraiz, ilmi kelam, meani, usul, bedi beyan ve benzerleri gibi çoğu şer'i hukukla ilgili medreselerde okutulan temel dersleri de zorunlu kılmıştır. 2. Murat'ın bu girişimleri gerçekten de kısa sürede son derece olumlu sonuçlar vermiş olsa gerek ki gene Hafız Refik Bey, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bizzat bulundukları Belgrad ve Buğdan savaşlarında Enderunluların kılıçlarını çekip Osmanlılık uğruna nasıl savaştıklarına ve ardı ardına şehit düştüklerine tanık olunca İstanbul'daki sarayda da bir okul daha açılmasını irade buyurduğunu yazmaktadır. Ülker Akkutay'da doktora tezinde Fatih'in İstanbul'u fethiyle Osmanlı Devleti çok gelişmiş, teşkilatı da oldukça genişlemişti. İmparatorluğun çeşitli görevlerini yerine getirebilecek bilgili ve yetenekli idarecilere ihtiyaç vardı. Ayrıca saray halkının bütün işlerini idare edebilecek elemanlar da gerekiyordu. Bu büyük ihtiyaç karşısında saray mektepleri kurulmaya başlanmıştır demektedir. Görüldüğü gibi galiba gerçekten de Fatih döneminde Sahn-ı Seman medreseleriyle yeni bir model yaratılarak ülkedeki bütün medreselerin kendiliğinden yeniden yapılandırılmasına çalışılırken aynı anda Enderun okulunda da bir yeni yapılanmaya gidilmiştir. Tarihçilerin belirttiklerine göre Fatih İstanbul'u fethedip başkent yapar yapmaz Beyazıt'taki eski sarayda bir de Enderun okulu açtırtmış, 1468 veya 1478'de Topkapı Sarayı'nın yapımının tamamlanmasından sonra da eski sarayın tamamını bu okula bırakmıştır. Bu yeni okulun adı da artık Enderuni Hümayun'dur. Kuşkusuz bu yeni okulun yapımında ve örgütlenmesinde de Edirne'deki okul örnek alınmıştır. Ancak Edirne'deki okul artık Enderuni Hümayun'u öğrenci yetiştiren bir hazırlık okulu durumuna girmiştir. Tutsak veya devşirme Hristiyan çocuklarının bir kısmı İstanbul'da alıkonulup eski saraydaki hazırlık okulunda, Enderun'da veya yeni adıyla saray okulunda eğitilirken bir kısmı da Edirne'ye gönderilmektedir. Bu okullarda başarılı olan öğrenciler de bir üst okul durumundaki Enderuni Hümayun'a alınmaktalar ve öğrenimlerini orada sürdürmektedirler daha sonra. İmparatorluk büyüdükçe doğal olarak gereksinim daha da artmış. Bu nedenle Fatih'ten hemen sonra oğlu 2. Beyazıt döneminde İstanbul'da, Galata'da yeni bir saray okulu açılmıştır. Yani Galatasaray okulu da tutsak veya devşirme Hristiyan çocuklarını eğiterek Enderuni Hümayun'u öğrenci yetiştiren İstanbul'daki 2. hazırlık saray okuludur. Kanuni döneminde ise İstanbul'da 2 saray okulu birden açılmıştır gördüğümüz kadarıyla. Çok sevdiği sadrazamı İbrahim Paşa'nın gene çok sevdiği defterdarı İskender Çelebi'yi Bağdat'ta astırdığını öğrenince çok öfkelenen sultan sefer dönüşü hemen onun da kellesini vurdurtmuş ve her ikisinin de mallarını el koydurtarak saraylarında 2 Enderun okulu birden açtırtmıştır. Böylece İbrahim Paşa Saray Okulu ve İskender Çelebi Saray Okulu ile 1536'da İstanbul'daki saray okullarının sayısı 4'e çıkmış, Edirne'deki okulla birlikte de Enderuni Hümayun'a öğrenci yetiştiren saray okullarının Enderunların sayısı 5'i bulmuştur. Ülker Akkutay'ın belirlemelerine göre de toplam öğrenci sayısı Fatih döneminde saraydaki okullarda 400, Edirne'de de 300 olmak üzere 700 dolaylarındayken bu rakam 2. Beyazıt döneminde 900'e, Kanuni döneminde ise 2000 dolaylarına çıkmıştır. Acemi olanlar ocağında askerlik ve Müslümanlıkla ilgili temel bilgileri edinmiş iç oğlanları da denilen bu öğrencilerde hazırlık okullarında askerlik ve savaş hünerleriyle ilgili bilgilerini geliştirirlerken ilgi ve yeteneklerine göre dil, edebiyat, çeşitli el sanatları, zanaat, hatta nakkaşlık, hattatlık gibi alanlardan birinde de kendilerini yetiştirme olanağını bulmaktadırlar. Dolayısıyla Enderuni Hümayun'a giremeyenler de bu becerileri sayesinde ya Yeniçeri Ocağı'na veya öteki Kapıkulu Ocakları'ndan birine savaşçı olarak kaydedilmektedirler ya da edindikleri yeni mesleklerine göre saraydaki atölye veya imalathanelerden birinde çalıştırılmaktadırlar. Görüldüğü gibi bu hazırlık okulları aslında Salt Enderuni Hümayun'u öğrenci yetiştiren okullarda değillerdir. Yani o okullarda da Osmanlı İmparatorluğu'nun gereksindiği nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir. Örneğin Sultan Ahmet Camii'nin mimarı Sedakar Mehmet Ağa da bu saray okulunda yetişmiştir. Önce mızraf vurdurularak eline ve zevkine maharet kazandırılmış, sonra Sedefkarlar Atölyesi'nde çalışmış, hendese öğrenmiş ve sarayda ders veren Mimarbaşı Koca Sinan'ın yanında mimar olarak yetişmiştir. Mimar Sinan da bilindiği gibi bir devşirmedir. Tarihçilerin verdikleri bilgilere göre 1512'de İstanbul'a getirilmiş ve önce Acemi Oğlanlar Ocağı'nda sonra Enderun'da saray hazırlık okulunda yetiştirilmiştir. Yavuz Sultan Selim'in seferlerinde gösterdiği üstün başarılardan dolayı da baş mimarlığa getirilmiştir. Bu örnekten anlaşıldığı kadarıyla saray okulunda ders de vermektedir. Medreselerde sadece medreseden yetişmiş ulema ders verdiği halde, bu okullarda görüldüğü gibi sarayda görevli ulema ve ulema dışındaki bilim adamları, hünkâr hocaları, mimarlar, müzisyenler, sanatçılar da ders vermektedirler. Ülker Akkutay'ın belirlemelerine göre örneğin Edirne'deki Enderun Okulu'nda 2. Murat döneminde Molla Gürani, Molla Sirek, Molla Zeyrek olsa gerek, Hocazade ve Katipzade, Hatipzade olsa gerek gibi ulemanın yanı sıra matematikçi Mirim Çelebi ve şair Ahmet Paşa da ders vermişlerdir. Bazı kaynaklarda adı Hırvat Mahmut Paşa olarak da verilen Fatih'in ünlü sadrazamı Mahmut Paşa da çocuk yaşta tutsak alınarak Edirne'ye getirilmiş ve 2. Murat döneminde acemi olanlar ocağına alınarak Edirne'deki Enderun Okulu'nda yetiştirilmiştir. Burada şair Ahmet Paşa'dan da ders almış olsa gerek ki kimi edebiyat tarihçilerinin değerlendirmelerine göre Mahmut Paşa'nın Adn-i Mahlas ile yazdığı şiirlerinde Ahmet Paşa'nın da etkisi açıkça görülmektedir. Nitekim İlhan Tekeli ile Selim İlkin'de yukarıda anılan çalışmalarında diploma vermesi, belli bir amaç için belli bir programa göre eğitim yapması, eğitilenlerin sistemde yükleneceği görevlerin belirli olması açısından Enderun Mektebi bir yüksek eğitim kurumu olma özelliklerine sahiptir diye niteledikleri Enderun okulları ile medresedeki eğitimin de temelde dört bakımdan farklı olduğunu belirtmektedirler. Bunlardan birincisi Türkçe ve edebiyat konusunda verilen derslerdir. İkincisi eğitimin bir asker ve yöneticinin bilmesi gereken coğrafya, harita yapımı, tarih, siyaset ve muharebe sanatı ve benzer konuları da kapsamasıdır. Üçüncü farklılık hattatlık, cilt, tesip, oymacılık, minyatür yapımı, mimarlık ve benzer güzel sanatlar etkinliklerini de bünyesinde barındırmasıdır. Dördüncü farklılık ise musiki eğitiminin musiki şinaslar, besteciler, hanendeler, yorumcular, musiki aletlerini çalan ve yapan sanatkarlar yetiştirmesidir. Görüldüğü gibi medreselerde Enderun okulları arasındaki asıl fark gerçekten de Türkçe ve edebiyat derslerinden kaynaklansa gerektir bizce de. Medreselerde Kur'an dili Arapça olduğu gerekçesiyle eğitim Arapça yapılmaktadır. Dolayısıyla daha ilk sınıftan itibaren öğrencilere Arapça öğretilmeye çalışılmaktadır bilindiği gibi. Ancak Osmanlılarda Arap ABC'si kullandıkları için Arapça okuma yazma öğrenen kişi dolaylı olarak Türkçe okuma yazma da öğrenmiş olmaktadır kuşkusuz. Ama o kadar. Çünkü medreselerde Türkçe dersi hiç olmamıştır. Oysa Enderun okullarında bütün öğrencilere din dersleriyle birlikte Arapça da öğretildiği gibi Türkçe ve Türk edebiyatı derslerinin yanı sıra Osmanlı divan şiirinin İran şiirinden kaynaklanmış olması nedeniyle Farsça öğretilerek İran edebiyatı da okutulmaktadır.